Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her hafta bu saatte radyonuz TGRT FM mikrofonlarından sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve programa emeği geçenler ve bu radyo çalışanları adına hepinize sevgiler ve saygılar sunarak programımızı açıyoruz. Osmanlı Devleti zamanında Osmanlı halkının ekseriyetini teşkil eden Müslümanların dışında gayrimüslim olarak Rum, Ermeni ve diğer dinlere mensup azınlıklar yaşardı. Bunlar kendi dinlerinde, ibadetlerinde, meslek ve sanatlarını icrada tam bir serbestliği içindeydiler. Kendi mabetleri, kendi ruhani reisleri vardı. Mahkemeye bile kendi ruhani liderlerine gider, yani kilise, havra mahkemelerine giderler, Osmanlı mahkemelerine gelmeye mecbur değil idiler. İslamiyet onlara böyle bir muhtariyet tanımıştı. Bu ekalliyetler, her ne kadar farklı bir dine mensup olsalar bile, farklı dilleri olsa bile, farklı ırktan gelseler bile, Türk-İslam kültürü altında Osmanlı terbiyesi almış, Osmanlı örf ve adetlerini benimsemiş, Türk zevkini, Türk estetiğini, Türk telakkilerini kabul etmiş kimselerdi. Hele bunların içinden devlet memuriyetine girmiş olanları bir Türk'ten, bir Müslüman'dan ayırmak son derece zordu. İşte bu devlet memuriyetine girenler kabiliyetleri ve liyakatleri ile ve aynı zamanda bağlılıkları sayesinde devletin yüksek basamaklarına kadar yükselen vezir paşa bile olan gayrimüslimler, Ermeniler, Rumlar vardı. Öte yandan Türk musikisine, Türk edebiyatına çok faydalı eserler meydana getirenlerin de sayısı fazlaydı. İşte bu hafta sizlere kendisinden ve hatıralarından söz edeceğimiz Minas Efendi veya Menas Efendi, işte bu Ermenilerden birisiydi. Bir Osmanlı efendisi hüviyeti kazanmış, Ermeni asıllı bir devlet adamıydı. Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında yaşamıştı. Çok hazır cevap, sözünü esirgemez, mert, tatlı dilli birisiydi. Bu yüzden bir yandan onun dilinden ve hicivlerinden çekinilirken, bir yandan da en büyük devlet adamlarının konaklarında her zaman aranılan, iltifat ve hürmet gören bir adam vasfı taşırdı. Dedik ya, Menas Efendi sözünü sakınmayan bir kimseydi. Kırım Harbi sebebiyle Osmanlı mahalliyesi müşkül duruma düşmüştü ve Sultan Aziz zamanında memurların maaş alma işleri Osmanlı Devleti'nde ilk olarak pek iyi gitmemeye başlamıştı. Bu bir yana, zaten az olan, ele birkaç ayda bir geçen maaşlardan bir de kısıntı yapma, çeşitli adlar altında memur maaşlarından kesintiler yapma gibi bir yol açılmıştı o zamanki hükümet tarafından. Maliye Nazırı aklına estiği zaman bir kabine kararı çıkartır, %10 bazen %20'ye kadar eksik ödeme yaptırırdı. Ne var ki bir yandan küçük rütbeli memurların maaşlarından kısıntı yapılıp kesintiler yapılırken bir yandan da maaşlar geç ödeniyordu. İşte bu sıralarda Minas Efendi Devlet Şurası azası idi. Yani bugünkü Danıştay'ın o zamanki ismi Devlet Şurası'ydı. Danıştay, Osmanlılar zamanında kurulmuş bir müessesedir. Danıştay'ın ismi Devlet Şurası'ydı, Yargıtay'ın ismi de Mahkeme-i Temyiz, Temyiz Mahkemesi'ydi. Sayıştay'ın adı da Divan-ı Muhasebat idi. Hepsi Osmanlılar'da var idi. Sonra bu Moğolca isimler onlara takıldı. İşte bu Minas Efendi de Devlet Şurası, Şura-i Devlet Azası idi. Çok mühim bir mevkide olduğu halde bir ay maaşını alınca %10 kısıntı yapıldığını gördü. Öfkeyle, üzüntüyle doğru Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa'nın huzuruna çıktı. Bu yeni kısıntıdan yakındı. Sadrazam şaşırdı. Ne demek dedi. Böyle bir kısıntı yoktur Minas Efendi dedi. Ve zile basarak mektupçusunu çağırdı. Memur maaşlarından %10 kısıntı yapılması için heyet-i vükelada, nazırlar heyetinde bir karar verilmemişti. Sonradan padişahımız tarafından bir ferman mı geldi diye sordu. Mektupçu, mütercim Rüştü Paşa'nın yakınına sokuldu. Kulağına eğilerek fısıl fısıl bir şeyler söyledi. Mektupçu bugünkü özel kalem müdürünün karşılığıdır. İşte bu sözler üzerine sadrazam doğruldu. Minas Efendi'ye döndü. Hayır Minas Efendi dedi. Merak etmeyin dedi. Bu sefer kısıntı falan yok. Bu ay için maaşlardan yapılan %10 kısıntı daimi değil. Sadece bu aya mahsus. Ve başka bir tabirle bir ihane vasfında. Belki haberiniz vardır. Üsküdar'da Toptaş'ında bir akıl hastanesi yapılmasına karar verdik. Bu akıl hastanesinin masraflarını da yardım olsun diye bütün memur maaşlarından ve bir kereye mahsus olmak üzere %10 kısıntıyla yaptıracağız. Bütün mesele bundan ibaret. Üzülmeye mahal yok. Toptaş'ında eskiden şimdiki cezaevinin olduğu yerde akıl hastanesi vardı. Daha sonra bu akıl hastanesi Bakırköy'üne taşındı. Neyse Minas Efendi'ye bu izahat ve bu cevap üzerine mübalağalı bir şekilde memnuniyetini belirtti. Öyle mi Paşa Hazretleri dedi. Doğrusu buna çok sevindim dedi. Hay Allah sizden razı olsun dedi. Madem ki bu para akıl hastanesi için kesilmiş, %10 değil, %20 hatta %50 kesseniz daha iyi olurdu dedi. Mütercim Rüştü Paşa şaşırdı. O da neden Minas Efendi diye sordu. Efendim dedi. Her ay muhtelif isimler altında böyle kısıntılar, kesintiler sürüp gittikçe sonunda hepimizin gideceği yer nasıl olsa orası olacaktır. İyisi mi bir an önce tamamlansın da gideceğimiz yer belli olsun dedi. Menas Efendi iyiliği, yardımı birinin elinden tutup da ona destek olmayı seven bir adamdı. Hatırlı, hemen hemen bütün ricali devlet yani devlet adamları arasında da itibarlı bir kimse olduğu için dara düşenler kendisine koşarlardı. O da işini gücünü bırakır, nazırların, sadrazamın katında bunların meseleleriyle uğraşırdı. Bir gün yine kendisinin yardımını isteyen bir adam için Maliye Nazırı'nın makamına gitmişti. Maliye Nazırı'nın herhalde o gün pek keyfi yerinde değildi ki Minas Efendi'ye sitem etti. Yahu Minas Efendi dedi. Ne biçim adamsın sen dedi ya. İşin gücün şunun bunun işleri için durmadan yüz suyu döküyorsun. Ne lazım herkesin derdiyle uğraşmak dedi. Bu ters ikaz karşısında Minas Efendi de diklendi. Apaşa Hazretleri dedi. Yüz suyuyla değirmen çevrilmez ya. İşte böyle eşin dostun arkası dayısı olmayan kimselerin işleri görülür. Bu da mı dert yani diye cevap verdi. Efendim bir ara Şura-i Devlet'te ve diğer devlet dairelerinde bir memur fazlalığı hasıl olmuştu. Osmanlı toprakları birer ikişer kaybedilince burada bulunan memurlar merkeze alınıp merkezde istihdam edilmeye başlanmıştı. Bunlar için en elverişli yer olarak da devlet şurası görülüyordu. Ancak Şura-i Devlet'in binası belli. Oradaki masalar, sandalyeler, odalar belli. Çoğu kendine bir masa, hatta sandalye bile bulamayıp erken gelen bir sandalyeye oturuyor. Diğerleri şurada burada ayakta bekliyorlardı. Nihayet bir gün Menas Efendi, Şurayı Devlet Reisi Subhi Paşa'nın yanına gitti. Efendim dedi, biliyorsunuz tramvaylarda ayakta kalanların tutunmaları için bir takım kayış askılar vardır. Siz de bu Şurayı Devlet'teki odaların tavanlarına bu cinsten askılar yaptırırsanız hiç fena olmaz. Böylelikle geç gelip de oturacak sandalye bulamayanlar sayenizde birer tutamak, birer mesnet noktası bulmuş olurlar dedi. Antoine Menas Efendi, Sultan Mecid ve Sultan Aziz Devri memurlarından hoş sohbet, efendim hazır cevaplığıyla tanınan bir Ermeni. Bir gün, bir bayram günü yeni nazırlığa yükselmiş devlet büyüklerinden birini ziyarete gidiyor Menas Efendi. Oturuyor, kahvesini içiyor, şekerini yiyor. Ev sahibi biraz sükuti birisiymiş, fazla konuşan birisi değilmiş. Ve pek konuşacak bir söz de bulamamış. Neden sonra Menas Efendi'ye sormuş. Afiyettesinizdir inşallah demiş. Menas Efendi çok şükür efendim. Sizin de afiyetinize dua ederim demiş. Tekrar bir sükut olmuş. Nazır biraz daha düşünmüş. Bir sual daha sormuş. Peder Bey de iyilerdir inşallah demiş. Menas Efendi çok şükür efendimiz iyidir diye cevap vermiş. Yine bir ara, yine bir sükut. Sonra ev sahibi tekrar bir sual sormuş. Biraderiniz var mı? O da iyi mi demiş. Var. Hamdolsun iyidir efendimiz diye cevap vermiş Menas Efendi. Bu sefer bir sual daha sormuş ev sahibi. Çoluk çocuk da iyiler mi? Ellerinizden eteklerinizden öperler efendim demiş. Yine susup birbirlerine ve tavana bakmaya başlamışlar. Nihayet Menas Efendi, efendimiz, amcam kölenizle kayınbiraderi, halazademi ve dayımı da soracak olursanız, hamdolsun onlar da sıhhat ve afiyettedirler deyip, yeni nazırı etekleyerek yanından ayrılıvermiş. Efendim, Mütercim Rüştü Paşa zamanında Girit isyanı zuhur etmişti. Mütercim Rüştü Paşa da isyanı bastırmış olmak için isyanı idare eden sergerdeyi Şura-i Devlet Mülkiye Dairesi'ne 10 bin kuruş maaşla azâ yaptı. O zamanlar adet böyleydi. bir isyana, bir şeye karışan bir kimse varsa en etkili ve tedbir onu isyandan vazgeçirip devlet memuriyetinde vazife vermekti. Adamcağız devlet memuriyetine vazifeyi alınca ne isyan ne bir şey hiçbir şey aklına gelmiyordu. Osmanlı usulüydü bu. Güçlü Paşa da bunu yaptı. Ancak Sergerde Türkçe bilmiyordu. Şura-i Devlet Mülkiye Dairesi'nde de o zamanlar Rumca bilen bir tek adam da yoktu. Mütercim Rüştü Paşa'nın evindeki bir sohbetlerde söz Menas Efendi'nin henüz bir işle meşgul olmadığına intikal etti. Bir infisal devresi geçiriyor Menas Efendi. O anda bir işi yok. Eski memurlukta bir yerden bir yere geçmek kolay değildi. Bir adamın memuriyetine son verildiği zaman yeni bir memuriyetin açılmasını ve oraya tayin edilmesini beklerdi. Şimdiki gibi kendiliğinden bir yerden bir yere geçmek yoktu. Bu yüksek memurlar için de böyleydi. Alt derecedeki memurlar için de böyleydi. İşte Menas Efendi'nin de infisal devresinden bir devre. Ara verme devresi. İşte Rüştü Paşa buna üzüldüğünü beyan ediyor. Menas Efendi buna cevap veriyor. Efendim diyor. Ben deniz münhal bir memuriyet buldum diyor. Müsaade buyurursanız arz edeyim diyor. Müsaade verilince de efendim, ahiren Şura-i Devlet Mülkiye Dairesi'ne tayin buyurduğunuz Giritli Efendi, vukuflu bir zattır. Rey ve mütalaasından Devlet-i Aliye ve Millet-i Osmaniye istifade eder. Ancak kendileri bir kelime Türkçe bilmezler. Azâ-i kiram içinde de bir kelime Rumca bilen de yoktur. Eğer müsaade buyurulursa, bu zatın koltuğu arkasına bendeniz içinde bir sandalye konulsun. Bendeniz güzel Rumca biliyorum. Giritli beyefendinin reylerini azâ-i kirama, azâ-i kiramın rey ve mütalalarını da bu efendiye tercüme ve nakleylerim. Bu suretle devlet ve millet hakkıyla istifade eder, dedi. Bu alay ve tenkit pek dehşetliydi tabii. Mecliste ses çıkaran olmadı. Herkes süklüm püklüm önüne baktı. Efendim ince nükteleri ve manalı sözleriyle meşhur Menas Efendi, infisal devresinde yani açıkta kaldığı bir zamanda bir memuriyete tayini için şehremanetine arz-ı hal veriyor. Şehremaneti belediye reisliği demek. Fakat bu arz-ı halden bir fayda hasıl olmuyor. Bunun üzerine emanetin merci olan dahiliye nezaretine müracaata karar veriyor. Ve Nazır Ethem Paşa'ya gidiyor, derdini anlatmaya başlıyor. Paşa dinleyemem, dinleyemem, pullu arz-ı hal ver diyor. Menas Efendi derdini şifahen anlatırsa daha müessir olacağını düşünüyor bu zanda. Onun için tahriren arz olunacak uzun sözüm yok. Müsaade buyurunuz, istirhamımı gayet kısa olarak ifade edeyim demesi üzerine Ethem Paşa galeyana gelip pulsuz ifade de dinlemem diye bağırıyor. Menas Efendi odadan çıkıyor, 40 paralık bir arz-ı hal damga pulu alıp dilinin ucuna yapıştırıyor. Tekrar Nazır'ın odasına dalıyor, yanına yaklaşıyor, dışarıya çıkardığı ucu pullu dilinin döndüğü kadar derdini anlatmaya başlıyor. Ethem Paşa da artık hayretle karışık, ciddi bir tavırla Menas Efendi'nin derdini dinliyor. Efendim, Münif Efendi Marif Nazırı iken vezir rütbesiyle taltif edildi. Münir Efendi, Münif Paşa, Münif Efendi, Münif Paşa oldu. Vezaret, vezir demek paşa demektir. Yani bir kimseye eskiden vezir rütbesi verilince onun isminin sonuna paşa gelir. Şimdi Osmanlılarda iki tür paşalık var. Bir askeriyeden yetişme paşalık var, bir de mülkiye paşalığı var. Şimdi mülkiyede yani devlet bürokrasisindeki rütbeler de askeri rütbeleri denk olarak işte ula, bala gibi yükseliyor. En sonra vezir rütbesi alan kimse paşa oluyor. Pek çok Osmanlı tarihinde gördüğümüz paşaların çoğu mülkiye paşalarıdır. Bunun karşılığında ilmiye sınıfında da kazasker rütbesi vardır. Sadır rütbesi derler. Yani askeri paşa, mülkiye paşası ve ilmiye sınıfının kazaskerleri, sadır rütbesi aynı rütbe demektir. İşte Münif Efendi'ye de, Marif Nazırı Münif Efendi'ye de Münif Paşalık vezirlik rütbesi veriliyor. Münif Paşa oluyor. Tabi tebrike gidenler çok. Vezir olmuş. Bunların arasında Antoine Menas Efendi de var. Tebrikçiler odayı doldurmuşlar. O zaman Marif Nezareti Mahmut Nedim Paşa'nın türbesine bitişik binadaydı. Şimdi Cağaloğlu'ndan türbe semtine doğru çıkarken orada kız lisesi var. O kız lisesinin bir parçasıydı. Mahmut Nedim Paşa Anadolu Ajansı'nın sonra İhlas Holding binası oldu orası. Onun avlusundadır. Onun bitişindeki bina burası. Nezaretin odası büyük. Münif Paşa'nın masası da tam kapının karşısında. Menas Efendi kapıdan içeri girer girmez Münif Paşa ayağa kalktı. Bir iki adım ilerledi. Menas Efendi'nin elinden tutup yanına oturttu. Sonra oradakilere dönerek Antoine Menas Efendi dedi, benim kalem arkadaşımdır. Yani vaktiyle bir kalemde katip olarak çalışırken o da oradaydı. Hariciye tercüme odasında beraber bulunduk. Menas Efendi Ula Saniliğinde kaldı. Yani Ula Sanisi diye bir mülkiye rütbesi var. Ben ise vezir oldum. Menas Efendi'nin çektiği dilinin belasıdır dedi. Menas Efendi hemen şu cevabı verdi. Evet dedi. Doğrudur dedi. Yalnız dilimin belasını yalnız ben çekiyorum. Fakat Nazır Efendilerimizin sükutunun belasını 36 milyon halk çekiyor dedi. Efendim hazır cevaplık ve sözünü esirgememekle meşhur Menas Efendi bir gün iki tane sabah gazetesiyle bir de sanname alarak Mabeyn Başkatibi Süreyya Paşa'nın yanına gitti. Hoşbeşten sonra Şeyhülvüzera Namık Paşa Huzur-u Hümayun'a kabul olunarak iltifattan sonra ve Şeyhülsüfera Muhacirin Komisyonu ailesine memur Yusuf Ziya Paşa'nın selamlık resmi ailesine geldiği haber alınması üzerine huzura kabul olunup kezalik iltifattan sonra falan falan diye taltif edildiklerine dair gazetelerdeki yazıları gösterdi. Yani Şeyhülvüzera yani en yaşlı vezir Namık Paşa padişahın huzuruna kabul edilmiş, tebriklerini sunmuş, iltifata ve ihsanlara kavuşmuş. Şeyhülsüfera yani sefirlerin en yaşlısı Yusuf Ziya Paşa yine padişah tarafından kabul edilmiş, kendisine ihsanda ve iltifatta bulunulmuş. Bunu göstermiş önce. Sabah gazetesinde bunlar yazıyor. Arkasından da salnameyi açmış. Salname Osmanlı yıllığı demek. Efendim burada neler yok ki? Herkesin rütbesi, efendim o zamanki devlet memuriyetinde bulunan kimseler, en ince askeriye personeline kadar isimler, efendim Osmanlı memleketleri, kazalar, nüfusları, çeşit çeşit bilgiler. Almanak yani. Sal yıl demek. Name yıllık. Salname yıllık. Menas Efendi salnameyi açıyor. Kendisinin de Şeyhül Me'murini Küfera olduğundan keyfiyetin hünkara ibla ile taltife delaletini rica ediyor. Şeyhül Me'murini Küfera yani gayrimüslim memurların en yaşlısı demek. Hani Şeyhül Muharrerin var ya şimdi. Şeyhül Şuara var ya. Şeyhül Muharrerin bir zaman Burhan Felek'ti. En yaşlı yazar, gazete yazarı. Şeyhül Şuara da Necip Fazıl'dı. En yaşlı şair. Şimdi bu unvanlar veriliyor mu bilmiyorum. İşte Menas Efendi de kendisinin Şeyhül Me'murini Küfera olduğunu söylüyor. Süreyya Paşa bundan padişahın hoşlanacağını tahmin ediyor ve bu müracaatı padişaha arz ediyor. O zaman padişah Sultan Abdülhamit hemen 500 lira atiye ile beraber ikinci rütbeden bir nişan Osmanlı ile Menas Efendi'nin taltifini irade ediyor. Menas Efendi efendim bu aldığı sevinç haberi üzerine, müjdeli haber üzerine dualar ederek ve mutadı veçiyle etrafa neşeler saçarak saraydan ayrılıyor. Efendim, Antoine Menas Efendi bir ara Anadolu Müfettişi Umumiliğine tayin edilmişti. Vazifesini ifa edip geri döndü ve gene infisal devrine girdi. Yani ara verdi. Açıkta. O zamanlar da mazuriyet maaşı bağlanma usulü yok. Böyle iki memuriyet arasında açıkta kalanlar biraz eğer serveti yoksa zarurete düşüyor. Sadrazam mütercim Rüştü Paşa o zaman. Ona görünmenin de en kolay yolu binek taşında sadrazamı eteklemek. Neyse Menes Efendi bekliyor. Binek taşının karşılayıcılar arasında yer alıyor. Mütercim Rüştü Paşa Babali'ye. Babali o zamanki başbakanlığın olduğu yer. Sadrazamlığın olduğu yer. Şimdiki İstanbul Valiliğinin yeridir. Neyse Rüştü Paşa Babali'ye geldiği zaman o da eteğine varıyor. Eskiden adette büyüklerin eteği şöyle alınıp öper gibi yapılırdı. Ona eteklemek denirdi. Saygı ifadesi. Neyse Menes Efendi de orada. Mütercim Rüştü Paşa Menes Efendi'yi görünce hatırımda Menes Efendi. Hatırımda diyor. Daha sonra Menes Efendi bu Rüştü Paşa'yı binek taşında etekleme adetini birkaç kere tekrar ettiriyor. Her seferinde mütercim Rüştü Paşa Menes Efendi'yi görünce hatırımda Menes Efendi, hatırımda diyor. Tabii Menes Efendi çok bunaldı, artık hatırımda sözü karın doyurmuyor. Kendisine karın doyuracak bir memuriyet lazım. Bir gün yine binek taşı istikbaline gidiyor. Mütercim Rüştü Paşa yine hatırımda Menes Efendi, hatırımda deyince Menes Efendi kendinden geçiyor. Efendim diyor, biz zat-ı devletleriyle lades mi tutuştuk? Bunun üzerine mütercim Rüştü Paşa kahkahayı salıveriyor ve arkasından Menes Efendi bir vazifeye kayırılıyor. Efendim, vaktiyle ricali devletten sadrazamlık yapmış, efendim Zeynep Kamil Hastanesi'ni yapmış meşhur bir Yusuf Kamil Paşa vardı. Yusuf Kamil Paşa'nın sadrazamlığı sırasında onun Bebek'te de bir yalısı vardı. O yalıda bir yemek var. Yemekte Mithat Paşa var, Şirvanizade Rüştü Paşa var o zamanki ricali devletten. Menes Efendi de orada. Efendim, yemekten sonra ortaya çilek geliyor. Demek mevsimi. Paşalar çilek yerken Kamil Paşa çileği dalgınlıkla şekere değil de sofrada unutulmuş tuz çanağına batırıyor. Ağzına alınca önce yüzünü buruşturuyor. Sonra da muziplik olsun diye "Yahu arkadaşlar," diyor. "Tuzlu çilek hiç de fena olmuyormuş. Bir de siz tadına bakın," diyor. Tabii oradakiler, kimisi bu nükteyi devam ettirmek için, kimi de paşaya yaranmak için herkes çileklerini tuza batırıp yiyor. Ve paşaya yine yaranmak için "Aman gerçekten pek de güzelmiş, pek de nefismiş," diyorlar. Yusuf Kamil Paşa bu riyakarlığı görünce Menes Efendi'ye dönüyor. "Menes Efendi, işitiyor musunuz? Ne diyorlar?" diyor. Menes Efendi diyor ki, "Efendim," diyor, "buna," diyor, "bunun," diyor, "çilek meclisinde bir zararı yok ama," diyor, "Vükela meclisinde de böyle oluyor. Onun için," diyor, "vükela meclisinde böyle olmasa iyi ama çilek meclisinde bir zararı yok." Yani bu dal kavukluğun, bu yaranmanın, efendim inanmadığı şeyleri söylemenin, efendim çilek meclisinde zararı yok ise de vükela meclisinde, bakanlar kurulu toplantısında çok zararı var, diyor. Evet, dedik ya, açık sözlü, sözünü sakınmayan bir insan Menes Efendi. Bundan dolayı da her mecliste itibar görmüş bir kimse.
Thank you.
Siyasiler 19. asır bürokratlarından ve gayrimüslim memurlardan Antuan Menas Efendi'den bahsettik. Aklımıza bir de Agaton Efendi geldi. Agaton Efendi de Sultanahmet zamanının Ermeni asıllı memurlarındandı. O da muvaffakiyetle hizmet etmiş ve devletin çok lütfunu, nimetini görmüş bir kimseydi. Devletine, saraya, padişaha bağlı olduğu için de pek çok nişan almıştı. Ancak kendisini beğenmiş birisi olduğu için her fırsatta bu nişanlarından bahsederdi. Mühim bir kişi, mühim bir devlet adamı olduğunu her fırsatta ortaya koymaya çalışırdı. Agaton Efendi ile bir zamanlar Selanik'te beraber çalıştıkları Umur Ecnebiye Müdürü Yusuf Efendi vardı. İyi dost idiler. Sık sık gider gelirlerdi. Bu Yusuf Efendi de rütbeye nişanlara biraz düşkündü ve o günlerde kendisine saraydan 3. Mecidi rütbesinde bir nişan gönderilmişti. Yusuf Efendi buna pek sevinmişti ama onun o sırada çok büyük bir başka sevinci vardı. Birkaç gün önce bir oğlu dünyaya gelmişti. Agaton Efendi yakın arkadaşının bir oğlunun olduğundan haberi yok ama yeni bir nişan almış olduğundan, tabii kendisi de nişanlara meraklı olduğu için haberi var, doğru tebrike evine gidiyor Yusuf Efendi'nin. Daha kapıdan girer girmez canla başla tebrike teşebbüs ediyor. Efendim diyor, bütün yüreğimle tebrik ederim diyor. Allah hayırlı uğurlu etsin, daha nicelerine kavuştursun diyor. Ne var ki Yusuf Efendi'nin aklında nişan yok. Arkadaşının doğan çocuğunu tebrike geldiğini zannediyor. Bu sözleri de bunun için söylediğini zannediyor. İnşallah sizin de vardır. Yoksa bile Allah nasip eder diye mukabele ediyor. Fakat Agaton Efendi'nin aklı fikri nişanda çocuktan da haberi yok. İnşallah sizin de vardır. Yoksa Allah nasip eder sözünden alınıyor. Ne demek yani size de ihsan eder? Onda bu nişanlardan nicesi var? Olanca gücüyle gerile gerile kasıla kasıla benim olmaz olur mu? Hem benimkilerin sayısı 23 tane. Yusuf Efendi'nin gözleri fal taşı gibi açılıyor. 23 tane mi? Demeyin Allah aşkına. Bu kadarı gerçekten müthiş bir şey diyor. Agaton Efendi, neden müthiş olsun efendim? Bu benim için en büyük iftihar sebebidir. Ben İstanbul'a yerleşmeden evvel uzun müddet Kudüs'te ve Selanik'te memuriyette bulundum. Bu memuriyetlerde çok liyakatle, muvaffakiyetle hizmet ettim. Bu hizmetlerimin karşılığı olarak hatırlı kimselerin yardımı ve destekleri sayesinde bunları elde ettim. Şimdi hala Yusuf Efendi çocuktan söz edildiğini zannediyor. 23 çocuğuyla övünen, üstelik bunların çoğunun da şunun bunun yardımıyla kazanıldığını utanmadan, arlanmadan söyleyen bu herifin karşısında Yusuf Efendi öfkeden çıldıracak hale geliyor. Bu namussuz adamı evinden nasıl kovacağını düşünürken biraz sonra mesele anlaşılıyor. Meğer biri çocuklarından, öteki nişanlarından bahsediyor. Sayılar doğru ama mevzu değişik. Birbirlerini böyle ters anladıkları için kavga etmek mi yoksa gülüşmek mi lazım geldiğinde epey bir müddet şaşkın ve kararsız kalıyorlar. Efendim Agaton Efendi kibirli olduğu kadar da güzel giyinirdi. Zamanın önde gelen devlet adamlarıyla yakın dost olmak, onlarla düşüp kalkmak kendisinde garip bir gurur doğurmuştu. Avrupa'da ziraat tahsili yapmış ve bu meslekte de kabiliyetli birisi olduğu için bir ara İstanbul bölgesi ziraat umumi müfettişliğine getirildi. Bir gün yine zamanın ileri gelenlerinden maliye müsteşarı Sadi Bey'in Bostancı'daki konağına bir iş görüşmek üzere gitti. Agaton Efendi'yi konağın selamlık kısmına buyur ettiler. Ev sahibi daha giyinmemiş olduğu için onu orada bekleyecekti. O odanın baş köşesine geçip bekleye dursun. Bu sırada kapı açıldı. İçeriye bir başka misafir girdi. Kibar ve terbiyeli bir tavırla Agaton Efendi'yi selamladı. Bir köşeye ilişip o da ev sahibini beklemeye başladı. Çalımlı ve kibirli, hele hele pek kerli ferli giyimli Agaton Efendi'ninkine göre bu yeni gelen misafirin kılık kıyafeti çok temiz ve düzgün fakat çok sadeydi. Kısa kesilmiş kır sakallı yüzünde tevazu dolu tebessümler dolaşıyordu. Bu yeni gelen kimsenin verdiği selamı Agaton Efendi burnuncuyla aldı. Sonra bir müddet onu şöyle yükseklerden bakarak süzdü. Belli ki taşladan bir iş ricası için gelmiş, sıradan bir memur yoktur dedi. Onun için epeyce bir zaman konuşmaya tenezzül etmedi. Sonra lütfedip bir iki kelime söylemek istedi. Sizi tanıyamadım. Gerçi taşradan yeni gelmiş birisi olduğunuz her halinizden anlaşılıyor yani dedi. Öbürü aynı tevazulu tebessümle tasdik etti. Evet efendim dedi. Diyarbakır'dan dün geldim dedi. Hakikaten efendi memnun oldu tabii doğru tahmin ettiğinden dolayı. Yine böyle yükseklerden bakarak azametle konuşmasına devam etti. Kendisinin Avrupa görmüş, orada okumuş biri olduğundan, efendim ziraat sahasındaki büyük mütehassıslığından ve şimdiki büyük mühim vazifesinden bahsetti. Bu arada Diyarbakır'ın ziraat vaziyeti üzerinde de herhangi bir malumat olup olmadığını sordu. Orada ne gibi mahsuller yetişiyor, bu mahsullerin efendim verimi nice diye sorular sordu. Neyse alçak gönüllü güleç yüzlü misafir Diyarbakır'ın başlıca mahsullerini, efendim orada ziraatın inkişafı için yapılan çalışmaları, elde edilen neticeleri doyurucu bir biçimde enine boyuna Agaton Efendi'ye anlattı. Agaton Efendi bu verilen malumattan memnun kaldı. Bundan ötürü ona biraz iltifat etme ihtiyacı duydu. Aferin memur efendi dedi. Verdiğin bilgiler hoşuma gitti. Maşallah dedi. Mahalliniz hakkında, beldeniz hakkında bir şeyler biliyorsunuz. Şimdi söyleyin bakalım dedi. Diyarbakır'da, o zamanki ismi Diyarbakır, Diyarbakır'da hangi memuriyette bulunuyorsunuz? O alçak gönüllü güleç yüzlü misafir, Diyarbakır'da valiyim efendim dedi. Bu iki kelimeyle beraber Agaton Efendi'nin ayakları birden suya erdi. O günlerde gazeteler, Diyarbakır valisi, meşhur edebiyatçı ve idareci Sırrı Paşa'nın bir nazırlığa atanmak üzere İstanbul'a çağrıldığını yazmışlardı. Bunu hatırlayınca hemen yerinden fırladı. Şimdiye kadar hep tepeden bakıp lütfen konuştuğu ve aferin memur efendi diye iltifat ettiği misafiri etekledi. Paşa Hazretleri dedi. Hazır ziraatten bahsediyorduk ya, yeri gelmişken ben de kendimi tanıtayım. Bana da Hıyar Agaton Efendi derler dedi. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında ve yepyeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.